Ayrım 6.
Görüldüğü gibi estetik duygular bir estetik obje ya da sanat yapıtıyla duyulan estetik duygular kendi içinde bu derece farklılık gösteriyor. Kuşkusuz her estetik objede ya da sanat yapıtında bütün bu duygu türleri bulunmaz ancak büyük yapıtlarda bu duyguların tümü bulunabilir. Kimi yapıtlarda şu, kimi yapıtlarda ise bu tür duygular bulunur ama estetik tatmin ve estetik haz dediğimiz en son tür olarak işaret edilen duygu her estetik objede az ya da çok bulunmalıdır. Çünkü sanat yapıtının amacı bizde böyle bir estetik haz uyandırmaktır. Ancak duyguların estetik yönden en önemlisi kimi düşünür ve estetikçilere göre hatta biricik estetik kategorisi olarak alınabilecek duygu özdeşleyim. Einfühlung adı verilen duygudur. O halde şimdi bu duygu türü nedir? Bunun üzerinde duralım. 7. Estetik tavır ve özdeşleyim. Einfühlung, empati. Özdeşleyim hiç kuşkusuz yalnız estetik tavrımıza karışan bir özel duygu olmayıp, gündelik yaşamımızda da sık sık karşılaştığımız ve yaşadığımız bir duygu türüdür. Gündelik yaşam içinde biz, bizi çevreleyen nesnelerle ilgi içine gireriz. Bu ilgi kimi zaman özel türden bir duygu ilgisini deliye eder. Böyle bir duygu ilgisi içinde nesneler ile aramızda duygusallığa dayalı, nesnelerle bir özdeş olma süreci doğar. Bu süreç, nesnelerle aramızda bir duygu birliğini, daha doğrusu bizim nesnelere duygusallık yüklememizle oluşur. Bunun sonunda, nesneler tıpkı bizim gibi duygusal bir canlılık kazanırlar. Söz gelişi, dalgalı bir denize bakıp, azgın coşkun deniz, yalçın kayalı dağ doruklarına bakıp, mağrur dağ başları deriz. Yine bu ilgi içinde şirin bir evden, albenisi olan bir arabadan söz ederiz. Nesnelere yüklemiş olduğumuz bu nitelikler, azgınlık, coşkunluk, şirinlik, albenisi olmak ve bunun gibi, bütün bunlar bize ait, bizim ruhsal yaşamımıza ait niteliklerdir. Deniz ne azgındır ne coşkundur. Azgınlık ve coşkunluk bizim ruhsal yaşamımıza aittir. Ama biz kendi ruhsal yaşamımızda, kendi duygularımızda bulduğumuz bu niteliği dalgalı bir denize yükleriz. Dağ başları elbette mağrur değildir. Ama biz kendi duygularımızda bulduğumuz bu niteliği yüksek dağlara da yükleriz ve bunun gibi. Bütün bu örneklere bakılırsa biz kendi ruhsal duygusal yaşamımızla bizim dışımızda bulunan bu nesneler arasında içten bir ilgi kuruyor ve kendi duygularımızda bulduğumuz coşkunluk, şirinlik, mağrurluk gibi nitelikleri nesnelere aktarıyor ve sonra sanki bu nesneler bu niteliklere sahip imişler gibi onları bize ait bu nitelikler içinde kavruyoruz, onları bize ait bu nitelikleriyle yaşıyoruz. Böyle bir yaşama, nesneleri duygusallık içinde kavrama, nesneleri duygusallık içinde içinden yaşama, özdeşleyim, Einfühlung, Grekçesi empati olayını dile getirir. Gerçekten de özdeşleyim olayında biz nesneleri içinden kavrar ve yaşarız ama nesnelerde kavradığımız ve yaşadığımız şey, nesnenin kendisi değil, nesneye yüklediğimiz kendi duygularımızdır. Örneğin, yıkık bir sütun karşısında duyduğumuz eziklik, sütuna değil, kendimize ait bir duygudur. Ama bu eziklik duygusunu kendimizde değil, o yıkık sütunda yaşarız. Yine ulu bir çınar ağacı karşısında duyduğumuz yücelik duygusu bize ait bir duygudur. Ama bu duyguyu biz kendimizde değil, çınar ağacında yaşarız. Köpük köpük dalgalı bir deniz karşısında duyduğumuz coşkunluk duygusunu biz yine kendimizde değil, o dalgalı denizde yaşarız. Bu şunu gösteriyor ki, biz nesnelerle aramızda bir özdeşlik ilgisi kuruyor, kendimize ait duyguları nesnelere yükleyerek sanki onlarla özdeşleşiyoruz. İşte nesnelerle böyle duygusal bir özdeşlik ilgisi kurmaya özdeşleyim olayı denir. Özdeşleyim her şeyden önce psikolojik bir olaydır. Onun psikolojik ayrıntılarına girmeden önce, acaba onun bir fizyolojik temeli var mıdır? Bu soruya değinelim. Böyle bir soruya hemen olumlu bir yanıt vermeliyiz. Böyle bir temeli F.R. Kainz 1896-1977 daha önce de işaret etmiş olduğumuz Carpenter'ın ideomotorik yasasında bulur. F.R. Kainz, Vorlesungen, Überästhetik. Bu yasa şöyle der. Her hareket algısı bizde aynı hareketi yapma gibi canlı bir tasavvur uyandırır. Her hareket tasavvuru içinde içeriğini gerçekleştirmek için bir dürtü taşır. Bunu bir iki örnek üzerinde göstermek istersek, karşımızda biri kolunu sallıyorsa bunu algılamamız bizim kolumuzda da aynı hareketi yapmamız için bir dürtü meydana getirir. Daha önce de söylediğimiz gibi şoförün yanında oturan biri şoför ile birlikte gaza ya da frene basar. Bu hareket algısı güçlü olduğunda kaslarımızda bu algının uyandırdığı dürtü de o derece güçlü olur. Söz gelimi sirkte ip cambazının yaptığı hareketleri kaslarımızla aynen tekrarlarız ve bunun gibi. Bu ideomotorik fenomeni Carpenter bulduğu için bu fenomene Carpenter fenomeni denir. Kainz'e göre özdeşleyim olayının temelinde bu ideomotorik fenomen bulunur. Özdeşleyimin psikolojik çözümlenmesine gelince burada çeşitli anlayışların bulunduğunu görüyoruz. Söz gelişi bunlardan biri Karl Gross'un temsil ettiği iç taklit anlayışıdır. Karl Gross'a göre biz nesnelerle ilgilerimizde içimizden nesneleri taklit etme etkinliğini duyarız. Einle itung in die attitik. Bu taklit etme etkinliği içinde kişiliğimizi seyrettiğimiz objeye aktarır ve o cansız nesneyi ruhsal varlığımızla ona kendi duygu ve tinsel yaşamımızı vermekle birdenbire canlandırırız. Bunun sonunda da salt duyusal bir obje olarak kavradığımız nesne şimdi birdenbire bir tinsel duygusal nitelik kazanmış olur. Ama bu tinsel duygusal nitelik objenin kendisinden değil, tersine ona bu nitelikleri veren süreden kaynağını almaktadır. Johannes Volkelt de özdeşleyimi çözümlerken ilkin onu iki türe ayırmakla işe başlar. Birinci tür özdeşleyim, İnsanın öbür insanlarla ve sanat yapıtlarıyla olan ilgisinde ortaya çıkan ruhsal duygusal ortaklık fenomenidir. Burada gerek böyle bir ilgi içine girdiğimiz insan gerekse sanat yapıtı ruhsal tinsel bir doluluk içindedir. Yüzüne baktığımız bir insanda neşe, acı, umut, umutsuzluk ve bunun gibi ruh durumlarını kavrarız. Çünkü her insan tıpkı bizim gibi ruhsal tinsel nitelikte varlıklardır. İşte bizim gibi ruhsal tinsel nitelikte olan varlıklarla kuracağımız bir ortak duygudaşlık ilgisi J. Volkelt'e göre asıl özdeşleyim olgusunu oluşturur. Bu asıl özdeşleyim olgusunda bir insanı ya da bir sanat yapıtını seyrederken onu algılayan süjenin algıladığı varlıkta özdeşleyimlediği şey ile algıladığı şey arasında bir örtüşme meydana gelir. Buna göre de bu asıl özdeşleyimde algılanan şey ile onda bir ruh durumu olarak özdeşleyimlenen şey arasında bir uyum söz konusu olur. İkinci türden özdeşleyim olayında ise J. Volkelt'e göre algılanan şey ile özdeşleyimlenen şey arasında daima bir aralık, kapanmayan bir yarık bulunur. Burada artık bir örtüşme ve bir uyum söz konusu değildir. Söz gelişi bir çınar ağacı karşısında duyduğumuz yücelik duygusu, eski bir ev karşısında duyduğumuz eziklik duygusu bu türden özdeşleyim olgularıdır. Bu tür özdeşleyimi asıl özdeşleyimden ayırmak için Volkelt bu tür özdeşleyime ruhsal sembolik özdeşleyim adını verir. J. Volkelt, System der Aesthetik 1. Özdeşleyim olayını psikoloji ve psikolojik estetik yönünden en iyi açıklayan düşünür kuşkusuz Theodor Lips olmuştur. Hatta T.H. Lips'e özdeşleyim estetiğinin kurucusu da denebilir. Lips'in çıkış noktası insanın kavrayıcı etkinlik kavramıdır. Her duyulur obje diyor Lips. Benim için var olduğu sürece daima iki öğenin duyulur veri ile benim kavrayıcı etkinliğimin bileşkesidir. Duyulur olarak algılanan obje ancak kavrayıcı etkinlik tarafından kavranırsa ona tinsel duygusal nitelik katılır ve o obje bir canlılık ve bir yaşam elde eder. Lips şöyle der, objede duyduğum şey genel olarak söylenirse yaşamdır ve yaşam kuvvettir, içten bir çalışmadır, çabalamadır ve bir şey ortaya koymaktır. Yaşam bir sözle etkinliktir. Bu etkinlik herhangi bir engelleme ile karşılaşmadan gerçekleşirse o zaman bu etkinlikte bulunan kişide bir özgürlük duygusu doğar. Bu özgürlük duygusu bir haz duygusudur. Kişiyi hazla, estetik hazla götüren bu etkinliktir ve ondan doğan özgürlük duygusudur. Bütün bu psikolojik süreç özdeşleyim olarak belirlenir. Buna göre bütün estetik süreç Lips için bir özdeşleyim sürecinden başka bir şey değildir. Bu özdeşleyim olayını Lips'e göre şematik olarak gösterirsek ilkin karşımızda duysal olarak algıladığımız bir obje vardır. Daire içerisinde süje, sağa doğru bir ok, duysal algı, daire içinde obje. İkinci evrede obje kendisini duysal olarak algılayan süjeden kendisini tinsel duygusal bir etkinlikle kavramasını ister. Yine iki daire, soldaki süje, sağdaki obje olarak adlandırılmış. Karşılıklı oklar çizilmiş. Üstteki ok etkinlik isteği, objeden süjeye doğru gidiyor. Alttaki ok duysal algı. Üçüncü evrede ise süje ya objenin bu tinsel duygusal etkinlik isteğine uyar ve ona tinsel duygusal bir etkinlikle yönelir ya da uymaz ve süreç de burada bitmiş olur. Uyduğu zaman yeni bir durum ortaya çıkar. Az önce anlattığım şekle bir ok daha eklenmiş, süjeden objeye doğru bir ok, üzerinde tinsel duygusal etkinlik yazıyor. Bu yeni durumda süjede güçlü bir tinsel duygusal etkinlik doğar. Süje bu kez daha önce duysal olarak kavramış olduğu objeye tinsel duygusal bir etkinlikle yönelir ve onu kavrar. Bu tinsel duygusal kavrama etkinliği içinde kendini özgür bir varlık olarak duyan süje bu özgürlüğü bir haz duygusu olarak yaşar. Ama bu hazın kaynağı ilkin duygusal, sonra da tinsel duygusal bir etkinlikle kavradığı obje değil, tersine kendi ruhsal tinsel etkinliğidir. Ama ne var ki süje bu etkinliği kendi varlığında değil, tersine kendi varlığının dışında bulunan objede yaşar. Duyduğu estetik haz da objede kaynaklanan bir haz olmayıp o objede, o objeye aktarılan kendi ruhsal tinsel etkinliğidir. Bundan ötürü Lips'e göre estetik haz bir objede kendi kendimizden duyduğumuz hazdır. T.H. Lips, Estetik 1 ve ayrıca W. Waringer, Soyutlama ve Özdeşleyim, İstanbul 1985. Bundan ötürü böyle bir tinsel etkinlik ve haz duygusu süjede kaynaklanır ve bu anlamda o sübjektif bir olaydır. Ancak hemen işaret edelim ki burada önemli ve ilginç olan nokta söz konusu objenin bizim varlığımızın dışında bulunmasıdır. Özdeşleyimde gerçi biz kendi kendimizden, kendi etkinliğimizden haz duyuyoruz ama kendi varlığımızın dışında bulunan bir objede kendimizden haz duyuyoruz. Kendi dışımızda böyle bir obje olmadan özdeşleyim olayı meydana gelemez. Gerçi böyle dışsal bir obje olmadan da insan kendinden, kendi etkinliğinden haz duyabilir. Ama böyle bir fenomen artık özdeşleyim olarak değil de narsizm olarak adlandırılabilir. Kendi dışımızda bulunan bir objede kendimizden haz duymamızla özdeşleyim olayı sona ermiş olmaz. Özdeşleyim olayı bir değer bilincini de içinde saklar. Çünkü biz kendisinde kendimizden haz duyduğumuz obje karşısında bir değer yargısı da veririz. Bu objeye güzel deriz. Lips bunu şöyle açıklar. Yalnız bu özdeşleyin var olduğu sürece biçimler güzeldir. Biçimlerin güzelliği, biçimlerde kendi ideal özgür yaşamımı yaşayarak onlardan haz duymamdır. Ama bunu yapamadığım zaman biçimde ya da biçime bakarken içimden özgür olmadığımı kendime engellemiş, bir zora yenilmiş duyduğum zaman bu biçim çirkindir. T.H. Lips, Estetik 1. Görüldüğü gibi bu psikolojik özdeşleyim teorisinden aynı şekilde salt, psikolojist, subjektivist bir estetik değer teorisi doğar. Ama bu değer teorisinin dayandığı temel fenomen estetik hoşlanma ve estetik hazdır. O halde bu estetik hoşlanma ve estetik haz nedir? 8. Estetik tavır ve estetik hoşlanma, estetik haz. Şimdiye kadar bütün söylediklerimizden estetik tavır almanın ve estetik algının sonunda bir estetik hoşlanma ya da estetik haz ile son bulduğu sonucu çıkıyor. Her estetik tavırla yaklaştığımız obje bizde böyle bir hoşlanma ya da estetik haz doğurur. Söz gelişi, güzel bulduğumuz bir doğa parçası ya da okuduğumuz bir şiir, dinlediğimiz bir müzik yapıtı bizde böyle bir hoşlanma ya da haz uyandırır. Estetik hoşlanma ya da estetik haz, estetik tavrın organik bir parçasını oluşturur. Bir yerde estetik tavrın ya da estetik yaşantının estetik hoşlanma ya da estetik haz amacını güttüğünü de söyleyebiliriz. Ancak buradan estetik tavır ve yaşantı için hedonist bir takım sonuçlar da çıkarılmamalıdır. Estetik tavır ve yaşantı çok karmaşık ve çok yönlü bir olaydır. Elbette o biricik bir haz olayına bağlanıp açıklanamaz. Kaldı ki burada söz konusu olan haz, hedonistçe anlaşılması gereken bir psişik olay da değildir. Ama bu haz olayı biricik bir amaç olmasa bile estetik sürecin yine de vazgeçemeyeceği bir olaydır. Şimdi böyle bir olay olarak estetik haz nedir? Bunun üzerinde durmak istiyoruz. Her estetik yaşantı ve tavır almanın duyusal bir temele dayandığını daha önce belirlemiş bulunuyoruz. Bu duyusal temel özellikle görme ve işitme duyularında bulunur. Bir manzara resmi karşısında estetik bir tavır alıyor, ondan hoşlanıyor, ondan haz duyuyorsak bu görme duyumuzla onu kavradığımız için oluyor. Yine bir müzik yapıtı karşısında böyle bir estetik tavır alıyor ve ondan hoşlanıyorsak bu da onu işitme duyusu ile kavradığımız için oluyor. Duyusallık, estetik tavır ve yaşantı için zorunlu bir temel oluşturur. Buna göre duyusallık ile estetik hoşlanma ya da haz arasında bir ilginin olduğu görünüyor. Şimdi bu ilginin nasıl bir ilgi olduğunu sormak istiyoruz. Buna göre acaba estetik hoşlanma ya da estetik haz duyusal bir hoşlanma ya da haz mıdır? Söz gelişi sıcak bir yaz günü içtiğim bir soğuk içki hoşuma gider. Bir kış günü sıcak bir odaya girmek hoşuma gider. Aynı şekilde bir yemek de hoşa gider ve bunun gibi. Bütün bunlar duyusal hoşlanmalar, duyusal hazlardır. Seyrettiğimiz bir tiyatrodan, dinlediğimiz bir müzikten duyduğumuz haz bu türden bir hazdır diyebilir miyiz? Duyusal hoşlanmalar tüm belirli bir dış uyarıcının varlığına bağlı olup o uyarıcı var olduğu sürece sürer, uyarıcı ortadan kaybolunca duyusal hoşlanma da ortadan kalkar. Buna karşılık estetik haz, örneğin dinlediğimiz müzik bitse de sürer. Seyrettiğimiz bir oyunun, dinlediğimiz bir müziğin günlerce etkisi altında kalmamız bu olayı doğrular. Oysa bir parfümden duyduğumuz hoşlanma, onu taşıyan insanın uzaklaşmasıyla kaybolup gidiyor. Demek oluyor ki, duyusal hoşlanmalar doğrudan doğruya fizik uyarıcıya bağlı olup onlar bu uyarıcı var olduğu sürece var olurlar. Fizik uyarıcı ortadan çekilince onlar da ortadan kalkarlar. Bunun için duyusal hoşlanma duyu alanında doğar ve yine duyu alanında kaybolur. Buna karşılık estetik haz duyu temeline dayanır ama duyu alanına bağlı onunla sınırlı değildir. Duyu alanını aşar, insan kişiliğinin bütünlüğüne yönelir. Duyusal hoşlanmaya gelince o, varlığımızda anlık bir olay olup kişiliğimize hiçbir etkide bulunmaz. Kokladığımız bir koku, kişiliğimizde hiçbir etkilenme, hiçbir sarsılma meydana getirmez. Oysa estetik hazda kişiliğimizde bir değişme, bir sarsılma meydana gelir. Bunun için estetik haz bizi değiştiren, bize mutluluk veren bir hazdır. Bundan ötürü vaktiyle Aristo, M.Ö. 384-322, Tragedyanın, biz bugün buna tüm sanatın da diyebiliriz, ereğini katarsis ton pate maton, ruhun tutkulardan arınmasında bulmuştu. Gerçekten de estetik haz, bizi gündelik yaşamın tutkularından, gündelik kuşku ve kaygılardan kurtarır, ruhumuzu arıtır. Bir konser salonundan çıkarken, konsere girerken ki insan olmadığımızı yaşantılarımızdan biliriz. Kendimizi gündelik kaygıların, korkuların boyutlarının dışına çıkmış, evrenselleşmiş, mutluluk kazanmış bir insan olarak duyarız. Kişiliğimizde bu değişikliği yapan, bizi gündelik yaşamın dışına çıkaran, bize mutluluk veren sanat yapıtlarıyla bu ilgi içinde duyduğumuz estetik hazdır. Estetik haz ile duyusal haz arasında şu yönden de önemli bir ayrılık kendini gösterir. Duyusal haz daima pozitif bir duygu tonu olup, bu acı dediğimiz duygu tonunun karşıtıdır. Nerede duysal haz varsa orada bunun karşıtı olan duysal acı olmayacaktır. Aynı şekilde nerede acı varsa orada duysal haz bulunmayacaktır. Estetik hazla bu yönden bakarsak onda durumun değişik olduğunu görürüz. Örneğin Hamlet tragedyasından duyduğumuz duygu acılıktır. Ama bu acılık tragedyanın estetik haz doğurmasını engellemez. La Cohn heykel grubuna bakarsak, yılanlar tarafından sarılmış insanların duyduğu acı bize de acı verir ama yine de ondan büyük bir estetik haz duyarız. Buna göre estetik haz, duyusal hazda olduğu gibi acı ile bir karşıtlık ilgisi içinde bulunmaz. Daha doğrusu estetik haz, duyusal haz ve acının dışında onun üstünde bulunur. Şimdi bu estetik hazın fenomenolojisine geçebiliriz. Acaba estetik haz fenomenolojik olarak nedir, nasıl meydana gelir ve insan üzerinde yaptığı bu etki gücünü nereden alır? Bu sorulara verilecek yanıt özel olarak estetik hazın duyularla başladığını ama duyularla bitmediğini söylemek biçiminde olmalıdır. Duyu alanını aşan bu estetik haz duyusal hoşlanmadan kesin çizgilerle ayrılır. Bu ayırıcı özellikleri estetik tarihinde ilk ve en açık biçimde belirleyen Kant olmuştur. Kant bu ayırıcı özelliği çıkar ilgi, interes kavramında bulur. Kant'a göre duyusal hoşlanma çıkar ve ilgilere bağlı bir hoşlanmadır. Bu duyguyu duyanın o an içinde bulunduğu ruhsal duruma bağlıdır. Hava sıcak değilse soğuk bir içki benim hoşuma gitmeyebilir. Bir yemekten hoşlanmak ya da hoşlanmamak benim o andaki iştahıma bağlıdır. Bunlardan hoşlanıp hoşlanmamam bir genelliği değil de bir özelliği gösterir. Buna karşılık estetik haz tüm ilgi ve çıkarlardan bağımsızdır. Çünkü estetik haz yalın bir duyusal uyarıma değil, tersine bilgi yetilerimiz olan duyarlılık ile zihin arasındaki uyuma ve özgür oyuna dayanır. Bu uyum sübjektif olmakla birlikte kişisel, insandan insana değişen bir olay olmayıp bütün insanlar için geçerli olan genel bir fenomendir. Bundan ötürü böyle genel bir duyarlılık zihin arasındaki uyuma dayanan estetik haz da aynı şekilde genel olacaktır. Görüldüğü gibi estetik haz yalın bir duygu olayı değildir. Gerek Aristo'nun katarsis kavramı ile gerekse Kant'ın duyarlılık ile zihin arasındaki uyum ve özgür oyun ile dile getirdikleri estetik haz derin bir psikolojik estetik anlamı içeriyor. Bu anlam içinde estetik haz her tür hedonizme karşı sınırlanmış oluyor. Hedonist estetik, estetiğin temelini duysallıkta görmek ister. Oysa çağımız estetiği de estetik sensüalizme ve hedonizme karşı sınırlamak ve korumak ister. Bunun için de estetik hazı belirli bir uyarıcının meydana getirdiği bir duygu olarak düşünmez. Estetik haz, sui generis'i, kendine özgürlüğü olan bir ruhsal durumdur. Bu ruhsal durum belli bir uyarıcının duygusal bir tepkisi olmayıp belli bir değere dayalı olarak doğan ve ruhsal bütün güçleri uyum içine sokan yüksek düzeyde bir ruhsal durumdur. Böyle uyumlu, harmonik bir ruh durumu içinde kendimizi tatmin olmuş, özgür ve mutlu bir insan olarak duyarız. Estetik haz bu anlamda bize insanlığımızı yaşatır ve bu anlamda bize mutluluk verir. İkinci bölüm. Estetik obje çözümlemesi. Objektivist estetik. Bundan önceki bölümde estetik gerçekliğin süje öğesini ele aldık ve estetik süjeyi çözümlemeye çalıştık. Girişte de işaret etmiş olduğumuz gibi her estetik süje bir estetik obje için bir süjedir ve bunlar arasında zorunlu bir karşılıklı ilgi vardır.